Efendim, Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Seçime sadece 3 gün kaldı ve son 3 gün kalmışken muazzam bir tempo var. Siyaset arenasında taşlar neredeyse yerinden oynadı diyebiliriz. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu ve son 3 güne girmişken aday sayısı da 3'e düştü. Bu konuları şimdi Bir Gün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın'la değerlendireceğiz. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Sen.
Şimdi son 3 gün 3 aday kaldı. Muharrem İnce çekildiğini duyurdu. Bugün de birçok anket yayınlandı aslında. Net rakamları veremiyoruz tabii. Sosyal medyada yayıldı, hepsi açıklandı ancak. Nasıl bir etkisi olur seçimin Muharrem İnce'nin çekilmesinin?
Yani şöyle, evet dediğin gibi 3 adaya indi. Yani pusulada 4 aday olsa bile artık fiilen 3 aday. Bütün kamuoyu yoklamaları bıçak sırtı bir ikinci turu gösteriyordu. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi muhtemelen biz ikinci turu görmeyeceğiz. Yani en azından bunu bir miktar daha güçlendirdi. Yani biz 28 Mayıs değil 14 Mayıs'ı esas olarak bekleyeceğiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ve ilk turda bitecek. Bence en ciddi sonuç bunu üretti. Eğer kafamızdaki yani bugüne kadar söylenen kamuoyu yoklamalarındaki Muharrem İnce faktörü gerçekten doğruysa, böyle algılanmışsa, algılanan biçimiyle hayata geçecekse, sandığa yansıyacaksa, özellikle CHP tabanından oy alması vesaire tüm bunlar sahada da gördük biz bunu. Gerçek tarafı vardı. Tüm bunlar bir hayat bulacaksa, karşılık bulacaksa ilk turda biten bir seçimle karşı karşıya gelebiliriz. Tabii tartışmalı bir son dakika oldu. Hani 2 gündür ortada yoktum. Sonra bugün bir basın açıklaması yapacağını açıkladılar. Dünden beri konuştuk. Hep birlikte çekilecek mi, çekilmeyecek mi, daha mı devam edecek, daha mı sertleşecekti ama çekildi. Kendisi için makul olanı yaptı. Ama ne kadar sandığa etkileyecek? Yani onu biraz daha göreceğiz 14 Mayıs'ta.
Aslında son açıklaması da çekilme basın açıklamasının son cümlesi. Bahaneleri kalmasın yenilecekler
Evet.
şeklinde de. Aslında Millet İttifakı'na ve Kılıçdaroğlu lehine bir çağrısı da olmadı İnce'nin.
Yok, kimseye dair bir çağrısı olmadı ama şunu işte konuştuğumuz şey kimden oy alıyor meselesi biraz netti Muharrem İnce'nin. Hani Sinan Ogan için aynı şey söyleyemeyiz. Sinan Ogan hem Millet İttifakı'ndan hem Cumhur İttifakı'ndan oy alan bir lider görüntüsü var. Neredeyse yarı yarıya oy alıyor. Ata İttifakı da biraz böyle zaten. Ama Muharrem İnce için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani çekildiği anda tabanı esas olarak bir tercihte bulunacak. Hani bu tercihte çok fazla Cumhur İttifakı'ndan olacak gibi durmuyor. Çünkü Muharrem İnce'nin tabanı, özellikle Muharrem İnce'ye oy vereceğini ifade eden tabanın ikinci partisi ya da ikinci tercihi kim sorusunda bu %70-80 daha çok Millet İttifakı adayını işaret ediyordu. Bu anlamıyla çekildiği an eğer sandığa gidecekse bu seçmen adresi biraz daha net. Yani Sinan Ogan'dan daha farklı gibi. Yani adres söylemesi çok önemli değil. Ama tabii geç kalınmış bir hamle olduğunu söylemek lazım. Yurt dışı oyları da kullanıldı örneğin.
Tamam. Şimdi anketler de bugün yayınlandı. Biraz onlara da değinelim. Bu İnce'nin çekilme kararını öyle de biraz okumaya çalışalım istiyorum. Aslında kıl payı. Bütün anketler neredeyse.
Evet, ikinci tur
Ve
meselesi.
şunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimali kuvvetli ancak Erdoğan'ın da bütün anketlerde belli bir barajı aşamadığını, belli bir barajda kaldığını görüyoruz. Ve Erdoğan bugün en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağını da açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir vaadiydi bu. Seçim vaadiydi. Erdoğan da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama karşılık buluyor mu acaba?
Yani bu saatten sonra bilmiyorum. Yani insanlar tercihini hani en yüksek maaşımı arttırdı diye yapar mı? Çünkü enflasyon böyle devam ederse Temmuz'da verilen 22 bin liranın çok bir kıymeti kalmayacak. Yani Türkiye'nin çok daha köklü tedbirlere ve vizyona ihtiyacı var. Yoksa böyle sürekli para basarak ilerleyebileceği bir zaman değil. O açıdan hani seçimi etkileyebilecek bir şey olarak görmüyorum. Yani Erdoğan'ın planı biraz deprem ve ekonomik krizin devam etmesi bozdu. Hani ciddi bir stratejisi olmadı hiçbir zaman. Esas güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu profili öne çıkınca büyüyor orada bozuluyor zaten. Yani bugüne kadar yapılan her seçimi favori olarak Erdoğan girdi. İlk kez bir seçime geriden başladı. Bu onun bütün dengesini bozdu. Bir de iktidarda olan bir parti. 20 yıldır Türkiye'yi yöneten bir lider. Doğal olarak bu tür hamleleri ne zaman yapacağı, tüm bunlar planlanmamıştı. Biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri ve çıkışları üzerine bir değerlendirme yaptılar ve bu hamleleri yaptılar. Bunların çok fazla bu saatten sonra etkili olacağını zannetmiyorum. Onlar da öylesine yapılmış sözler. Bundan önce de var olan birkaç sözü var. Hani iktidara gelirse yapar da yapmaz da öyle bir noktada. Ama kamuoyu yoklamaları da ya ben bu konuda hani bugün çok konuştuk. Gazete içinde de çok konuşuyoruz. Ya sağdaki işle kamuoyu yoklamaları çok birbirine yakın durmuyor gibi. Yani bir seçimde de yine hatırlarsın Sercan, özellikle bu anayasa referandum meselesinde bütün kamuoyu yoklamaları, özellikle bazı şirketler %8'lere kadar yanıldı. Yani önümüzdeki 3 gün sonra yapılacak seçimde kamu şirketleri bir yanılgı yaşayabilir. Yani bu kadar kıl payı bir seçimde yaşamayabiliriz. Yani sokağın en azından nabzı biraz böyle.
Siz Kılıçdaroğlu'nu daha rahat bir şekilde herhalde galip gelebilirsiniz.
Ben biraz öyle düşünüyorum. Yani bunu biraz sokakta ya da konuştuğumuz insanlarla, değerlendirmelerle yapıyoruz. Bir de Adalet Kalkınma Partisi ile MHP'nin aldığı toplam oyu Erdoğan hiçbir zaman geçemedi. Yani bu iki partinin bugün tarihlerin en düşük noktalarında olduğunu görüyoruz. Ve onların yukarıya çıkmasını gerektirecek bir şey de yok ortada işin açıkçası. %1 civarında Yeniden Refah Partisi'nin ya da Büyük Birlik Partisi'nin katkısında son derece sınırlı olacağı çok açık. O yüzden ben hani bu dip dalga diye ifade edilen ya da hiçbir şekilde değerlendirilemeyen gençlerin oyları hem kamuoyu araştırma şirketleri için hem bizim için de bir sürpriz hazırlamış olabilir diye düşünüyorum.
Şimdi borsa da yükseldi anketler açıklanmaya başlanınca. Bir klişe tabirle sorayım, piyasa satın alıyor mu Kılıçdaroğlu'nun?
Tabii bir istikrar ya da sürecin daha kaotik bir duruma gitmemesi hem ekonomide hem şeyde görülüyor. Ya yani bundan önce de yine hatırlarsın 7 Haziran 1 Kasım süreci de böyle yaşanmıştı. Şurası çok açık ki istikrar arayan en güçlü partiye ya da seçilmesi en muhtemel adaya doğru yöneliyor. İşte Erdoğan'ın hesaplamadığı şey de bu. İlk kez en güçlü parti ve seçilebilir aday kendisi değil. Doğal olarak böyle bir arayışın da sonucu özellikle kamuoyu yoklamalarına da bakınca biraz Millet İttifakı'nın ya da muhalefetin adayı gibi gözüküyor. Biz şeyi de tam hesaplayamıyoruz. Yeşil Sol Parti olduğunda ne oy alacak onları da hesaplayamıyoruz. Onlarla konuştuğumuzda sen de bir röportaj yaptın Meral Hanım'la.
7 Haziran'ı alt çıta olarak belirlediklerini söylemişlerdi. Onun üzerine çıkma hedefi olduğunu söylemişler.
Yani 7 Haziran'a yaklaşabilirlerse bile ilk turun çok rahat geçeceğini, birinci turun çok rahat geçeceğini söylemek mümkün. Hani Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde sadece kendileri açısından değil. Çünkü en konsolide seçmenlerden biri Kürt seçmeni, HDP seçmeni, Yeşil Sol Parti seçmeni. Eğer 7 Haziran'a yakın bir şey, yani 7 Haziran'ı aşmalarını ben çok öngörmüyorum işin açıkçası. Öyle bir hava yok. Ama ona yaklaşsalar bile, %10'un üstüne birkaç puan çıksalar bile seçimin kaderini çok ciddi anlamda etkileyecek bir boyuta ulaştıklarını anlamına gelir. Hatta Muharrem İnce'ye falan çok gerek kalmadan da bitebilirdi o koşullarda. Böyle çok fazla bilmediğimiz birkaç noktanın olduğu, anlayamayacağımız noktanın olduğunu düşünüyorum. Hani bir gençlerin tavrı, Yeşil Sol Parti'nin alacağı oy, geleceği boyut. Bir miktar da İYİ Parti'den ne kadar oy kaçacak Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bunlar biraz belirsizlik yaratıyor. Yani o yüzden biz kamuoyu şirketlerinin 3-5 puana kadar yanıldığını da görebiliriz bu süreç içinde. Bütün bu denklemler eğer aynı şekilde gelişirse.
Şimdi siyaseti 24 saat çok uzun ama 3 günde sayılı günler çok çabuk geçti. Biz ilk konuştuğumuzda işte 2 ay kaldı, 3 ay kaldı vesaire diyorduk. 3 gün içerisinde muhalefetin ne yapmaması ya da ne yapması gerekiyor? Öyle bitirelim.
Ya muhalefet aslında tabii yani biraz siyaset çok konuşulmadı. Yani Türkiye toplumunun temel meseleleri yine çok sahipsiz kaldı. Belki de bu seçimin hatırlayabileceğimiz tek şeyi bu olacak. Akıllarda bu kalacak. Belki de seçimin doğası diye ifade ettiğimiz
Bugüne
şey
bu. kadar bir dinginlik, bir sakinlik
Evet,
vardı.
yani
Bugün
bunun
sanki biraz seçim rüzgarı esmeye başladı.
Artık çok sona geldik tabii. Herkes son şeyini yapıyor. Bir muhalefet bu hattı tutturdu. Çok yaygın mitingler yaptı. Çünkü çok fazla insanla sahada muhalefet Cumhur İttifakı'ndan farklı olarak sanırım MHP 5-6 tane miting yapabildi toplamda. Bütün süreç Erdoğan'ın sırtına yüklendi. Ama öbür tarafta işte sen de takip ediyorsun. Bir günde 7-8 tane miting yapan bir Millet İttifakı var. Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde ve İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi iki önemli faktör de sahada farklı kesimlerde, Karadenizler üzerinde, İç Anadolu üzerinde etkili olan iki farklı faktör de sahada. Böyle gidecek sanırım. Yani son mitingler yapılacak, son televizyon görüşmeleri yapılacak. Daha sanırım gerilimi artırmadan seçim sandık anına hazırlık yapacak. Büyük bir şeyin yaşanabileceğini de zannetmiyorum. Yani Erzurum meselesinde herkes biraz ürktü. Ama orada bile başta Cumhur İttifakı olmak üzere herkesin kafasının çok karışık olduğunu görüyoruz. İşte vali, kaymakam,
Belediye
İçişleri
Başkanı.
Bakanı, Belediye Başkanı ayrı şeyler söylerken Bahçeli ile Erdoğan işte provokasyona gelmeyeceğiz. Yani daha farklı bir noktadan ya da Erdoğan ilk günkü dilini İkinci gün daha yumuşatarak başka bir yere geldi. Herhalde sonuçlarını da gördüler.
Bir tweet de attı bununla alakalı. Evet. Sükunete çağrı yaptı.
Evet. Oysa ilk günlerde öyle değildi. Yani valinin açıklamalarını falan. Kafası karışık bir iktidarla, yani ne yapacağını bilmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Belki de bu seçimin bu kadar sessiz geçmesinin de sakin geçmesinin de en önemli nedeni o. Muhalefet de kendi çizgisinden memnun anladığımız kadarıyla yaptıkları ankette filan. Kutuplaştırmadan dilleri öyle. Mümkün olduğu kadar herkesinden oy almaya çalışıyorlar. Bir de toplumun çok önemli bölümü değişim istiyor ve kimin geleceğinden çok kimin gideceğiyle ilgileniyor. Bunun altını çizmek lazım. Gelecek ne yapar onu bilemiyoruz. Onu süreç içinde göreceğiz ama oy verenlerin çok güçlü bir şekilde, Millet İttifakı'na oy verenlerin çok güçlü bir şekilde değişim talebi ve Erdoğan'ın gitmesi üzerine bir oy verdiği, oy tercihini yaptığını altını çizmek lazım. Gidecek olanla, yani kurtulmak istediğiyle ilgileniyor. Gelmek istediği, gelecekle ilgili herkesin kendi planı var. 15 Mayıs'tan sonra biraz o planları göreceğiz yani esas olarak. Seçim tabii.
Evet, yine önümüzde hareketli günler, aylar, yıllar bizi bekliyor.
Evet evet.
Abi çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
ederim. Ağzına sağlık. Bir gün yayın koordinatörü Yaşar Aydın ile seçime son 3 gün kala gelişmeleri değerlendirdik. Seçim günü de yayınlarımız olacak. Canlı bağlantılarımız olacak. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.